Herkese selamlar. X'te Podcast kanalının 3. sezonunda yeniden birlikteyiz. Bildiğin gibi X-Lab, Sabancı topluluğu bünyesinde pek çok şirketten katılımcıların yer aldığı inovatif zihin yapısı kazanma odağında ilerleyen bir gelişim programı. Bu program kapsamında katılımcılar Sabancı Holding İnsan Kaynakları Birimi Liderliği'nde, GOİL ve Sabancı Üniversitesi EDO İşbirliği'nde tasarım düşüncesi ve yalın girişim metotlarını esas alan metodolojik eğitimler alıyorlar. Ayrıca ilham webinarları, haftalık bültenler ve şu anda dinlemekte olduğun gibi podcast içerikleri de bu sürece dahil. X-Lab Podcast kanalı ilk günden beri kurum içerisindeki tüm bu süreçleri desteklemenin yanı sıra aynı zamanda girişimcilik ve inovasyon meraklısı olan podcast dinleyicilerinin tamamına açık ve ilgi çeken bir kanal. Bugün de sezonun ilk bölümünde Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen girişimlerinden Absyon'un kurucu ortaklarından ve CPO'su olan sevgili Erkan Doğan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin, nasılsın?
Eyvallah, iyidir. Ne olsun, sizleri sormalı.
Vallahi biz de iyiyiz. Seni burada gördüğümüze çok mutlu olduk. Erkan abi buraya çok zor getirdik arkadaşlar. Bayağı büyük efor sarf ettik, onu söyleyeyim.
Yapmayın ya, abartmayın bu kadar ya. Metro ile gayet rahat geldim yani. Hiç de bu arada ikiletmedim bile ya. Gerçekten eyvallah, vicdansızlık yapıyorsunuz.
Yok yok. Kendisi gerçekten ben çok yoğun bir tempoda çalıştığını yakından biliyorum. Abi çok teşekkür ederim. Sağ ol bizlere. Konuşacak çok konumuz var. O yüzden ben girizgahı daha uzatmak istemiyorum. Genel bir hatırlatma yapmak istedim. Kanal 3. sezonunda. İlk bölümde de burada birlikteyiz. Minik nereden geldik, nereye gidiyoruz bilgisi olsun istedim. Bir seni bir tanıyarak şöyle sosyal hayatınla, iş hayatınla böyle bir karma şekilde bir başlayalım bakalım. Sonrasında zaten yolumuzu buluruz.
Valla 79 modelim. Bir orta direk çocuğuyum. Babam rahmetli emekli memurdu. Polis memuruydu. Ondan sonra işte Şark'a gittik geldik. İlkokulu 5 sınıfını, o zaman 5 sınıfta ilkokul, 5 ayrı öğretmende okudum. Benim için ciddi bir travmadır bu.
Her sene ayrı. Farklı, evet. Yoksa ayrı ayrı hani dönemde de değişme oldu mu?
Yok, her sene neredeyse farklıydı ya. Birinci sınıf bir öğretmen, 2-3'ü bir öğretmen, sonra 5. sınıfa geldiğimde de 3 öğretmen
zaten
falan.
Zaten alışmanın evet. Çok zor olduğu bir dönem.
Evet, dolayısıyla okulla böyle aram pek iyi olmadı hiçbir zaman. Ondan sonra futbolla aram çok iyiydi. Çok top peşinde koşardım falan. Ben herhalde futbolcu olacağım diye düşünüyordum. Sonra ortaokulda Commodore 64 ile tanıştım. Dedim ki ben bilgisayar üzerinde de çalışabilirim. Ve gerçekten yazılımla ilişkim öyle başladı. Tabii o zamanlar böyle internet gibi bir şey olmadığı için elimizin altında. Commodore 64'ler diye bir dergi var. Onun arkasından çıkan böyle 30-40 sayfalık fasiküller var. Oradaki kod bloklarını, pişti programı olsun, rehber programı olsun, 55 santim inç değil, televizyona bakarak şaşı olma pahasına, ki bugünkü dört göz olma durumu bundan mütevellittir, kod yazmaya başladım. Sonra gerçekten çok keyif almaya başladım bundan. Lise zamanı geldiğinde de teknik elektronik okudum. Orada iyice bilgisayarla haşır neşir olmaya devam ettim. O dönemde tabii hala futbol aşkım devam ediyor. Ben hala futbolcu olacağıma inanıyorum. Akademi sınavlarına girdim. Boyumun ölçüsünü aldım. Dedim ki ben futbolcu olamayacağım. Burada da torpil varmış. Ve küstüm, futbola küstüm. Halı sahada devam ettim. Bu arada tabii Commodore 64 ile başlayan serüven zaman içinde Amiga 500'e evrildi. O zamanlar ortaokula giderken ben çevrede bilgisayarcılar denen abilerin olduğu dükkanlar vardı. Oyun kopyalarlardı bunlar. Sarf malzeme satarlardı. Bizim mahallenin orada da bir tane vardı. Bir anda onun çırağı oluverdim. Okul çıkışı gidip dükkanı süpürüyorum. Ondan sonra 3-5 disket oyun alıyorum. Millete oyun kopyalıyorum falan böyle. O dönemler öyle geçiyor. Ondan sonra dediğim gibi işte lisede devam etti yazılımla ilişkim. Okul bitti, lise bitti ve kendimi bir anda mikro yazılım evinde Pascal'la kod yazarken buldum.
Güzel, iyi olmuş abi.
Öyle eğlenceliydi, severek yaptım yani. Daha sonrasında mikrodaki de hayatım, Kudret'le tanıştım, ortağım Absyon'daki. Yaklaşık işte 25 yıla yakın bir dostluğumuz var. 10 yıl kadar mikroda çalıştıktan sonra mikrodan ayrıldım, askere gittim diğer ortağımla beraber. Sonra askerlik dönüşü başka bir firmada proje yöneticiliği yaptım. Sonra da dijital projeler diye kendi firmamızı kurduk. Zaten aslında biraz huzursuz bir kişiliğim vardır. Yani çocukluğumdan beri böyle bu çalışma temposunun içinde olduğum için işte hafta sonları amcamın yanında çalışırdım harçlık çıkartabilmek için. İşte biraz ilerlettim. Ortaokulda okul sonrası çalışmaya başladım. Lisede McDonald's'ta çalıştım. Elimden de iyi kötü her iş gelir. Tesisat vesaire daha dahil olmak üzere. Şirkette de görürsünüz mesela, hani bulaşık makinesi bozulur, ben altında uğraşıyor olurum.
Benim de hiç anlamadığım işler yani. Bozulsa onu artık çalışmayacak hale getiririm yani.
Yok yok, halleder, sıkıntı değil.
Eyvallah.
Ondan sonra dolayısıyla hani hep bir şeyim oldu ve kendi firmamızı kurmayı çok istiyorduk. İstiyordum. Kudat'ın falan çok başının etini yedim bir dönem. Ondan sonra sonunda ikna etmeyi başardım. Dijital Projeler diye bir firma kurduk ve ondan sonrası da gelişti.
Anladım abi, süper. Bu gayet güzel bir girizgah oldu. Şu noktaya kadar bayağı zaten tam böyle güzel bir o zeminin nasıl hazırlandığına dair güzel infoları aldık. O Apsiyon'a geçiş nasıl oldu? Apsiyon tam olarak neler yapıyor? Kimin hangi problemi nasıl çözüyor? Oldukça geleneksel bir alanı aslında dijitalleştiriyorsunuz ki buna başladığınız yıllarda da bunu yapmanın daha da zor olduğu hem Türkiye şartlarında hem kullanıcılar tarafında vesaire vesaire durumlar var. Biraz da oraları aydınlatırsak.
Ben bir girişimin başarılı olabilmesinin en önemli şartının bir ihtiyaçtan doğması gerektiğine inananlardanım. Harika fikirlerimiz var hepimizin. Milyonlarca güzel fikir var, havada uçuşuyor. Ama bir ihtiyaç yoksa o güzel fikrin hiçbir karşılığı olmuyor. Biz dijital projeleri kurduğumuzda bizim ihtiyacımız bir halı saha otomasyonuydu.
Bunun ama senin halı saha ilginle falan da bir oradan beslenen bir yanı var mı?
Var var, olmaz olur mu? Tabii ki yani hafta 7 ben 8 halı sahadayım ya, o kadar top oynuyorum. Gerçekten şaka bir yere.
Orada nerede ne ihtiyaç var, her şeye hakimsin ya.
Evet.
Sular seller gibi.
Son derece hakimim o tarafta ve çok vakit geçiriyorum. Ve bunun online'da olmadığını gördük. Dedik ki niye yapmıyoruz? Kudret, ben ve Meriç dijital projeleri kurduk. İlk projemiz de futbolhastasıyız.biz. Under Construction sayfasında bir tane seksi bir hemşire var, böyle sus işareti yapıyor. Tedavi olmaya hazır mısınız diyor falan. O derece kendimize güvenimiz de yerinde. Ve oturduk, bir uygulama geliştirmeye başladık. Yapacağımız şey online halı saha rezervasyonu. Kaleci eksik, kaleci gelsin. Ayakkabı eksik, bu tesiste ne var? Ayakkabı var mı, forma var mı, tesisin özellikleri vesaire, maç çekimleri. Bunların olduğu bir platform. Kodlamaya başladık, gittik. Bu arada tabii bizim ofis hikayesi de çok efsanedir. Böyle girişimler garajlarda başlıyor. Tabii biz de niye eksik kalalım? Biz gittik otosanayide başladık. Yani daha böyle üst level'da nereden girebiliriz mevzuya? Bostancı Otosanayi'nde bir pazar günü emlakçının biri bize orayı çaktı. Çünkü yani iyi ya, sessiz güzelmiş ha buralar falan dedik. Ama yani o pazar günü dışında çalışmak mümkün değil orada. Sürekli gürültü, bir yandan Ferdi Tayfur, inanılmaz bir gürültün içinde orada var olmaya çalışıyorsun. Ve biz futbol hastasıyızı geliştirdik. Aradan bir 3-4 ay geçti. Dedik ki ya inelim bir soralım bakalım ne olacak. Ekranlar falan da var. Birkaç tane halı sahaya, benim tanıdığım, top oynadığım halı sahaya gittik. Yok, karşılığı yok. Tabii o zamanlar kavram olarak product market fit diye bir şey bilmediğimiz için ve kendi kafamıza göre harika bir fikrimiz olduğu için biz öyle bir ürün geliştirdik. Adamların böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tanımadığımız yerlere soruyoruz. Diyoruz ki kimle görüşeceğiz? Kim ilgileniyor bununla? Aa diyor, işte X abi ilgileniyor, şurada araba yıkıyor diyor. E diyorum ki rezervasyonla işte bu defterimiz var diyor, deftere yazıyoruz. Ödeme peşine abi diyor. Ya bizim hani böyle üste koymaya çalıştığımız hiçbir şeyin karşılığı olmadığı bir dünya.
Ya sen online ödeme aslında satmak istiyorsun orada değil mi? Bir
şekilde olay dijitalleşsin istiyorsun. Online rezervasyon, bütün süreci şeye alacağım yani, ligler yapılacak falan.
Adamın umurunda değil yani.
Adamın böyle beklentisi yok, aklının ucunda bile değil. Ki aslında çoğu zaman da bu bir gerçektir. Siz ne yaparsanız yapın, müşteri onu görmediği zaman ona ihtiyacı olduğunu da anlamıyor o özelliğe. Ne zaman ki önüne düşüyor, aa bu benim işimi çok kolaylaştırır veya benim böyle bir derdim vardı, evet bu bunu çözer dediğinde okey. Ama bu adamlarda öyle bir durum da yok. Biz tabii moraller bozuldu. Ama yine de çalışmaya devam ediyoruz. Enseyi karartmaya gerek yok diyerek. Sonra ben de o dönem evlendim, barklandım. Ben çünkü hep ailemle beraber ufak bir apartmanda oturduğum için benim için apartman toplantıları deve kuşu kabarenin skeçlerinden ibaret. Bizimkilerden ibaret. Yani o şeydeyiz. Sonra 90 derlik bir siteye taşındım. Birkaç ay içinde işte bizi şeye çağırdılar. Genel kurula. Genel kurulda sandalyeler uçuşuyor. Mevzu 10 lira mı 20 lira mı ne? Vay öyle olmuş, yok böyle olmuş. Sen o paraları nereye götürdün? Öyle mi yaptın, böyle mi yaptın? İnanılmaz yani, inanılmaz. Ben de lamba yandı, dedim ki burada bir sorun var. Ayaklarım kıçıma vura vura ofise gidiyorum. Buldum diye. Topladım bizimkileri. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Bizim bir tane yazı tahtamız vardı. 3 kere 4 kere yazdık, çizdik, yazdık, sildik, fotoğrafını çektik. Şu da olur, bu özellik de olur. Çünkü bizim geçmişimiz mikro yazılım evinde, biz iş hayatına yazılımı öğrendik diye.
3 kurucu ortak da yazılımcı.
Evet, 3 kurucu ortak da yazılımcı. Ve ERP yazdık 10 yıl. Dolayısıyla aslında işin hem muhasebe hem ERP tarafına çok hakimiz. O deneyimimizle bir apartman site yönetimi yazılımı yaparsak ve bunu online bir platforma taşırsak gerçekten oyunu değiştirebileceğimizi düşünmeye başladık. Ve gerçekten de öyle oldu. Günün sonunda oradaki en büyük sıkıntı yöneticinin yaptığı harcamaları şeffaf bir şekilde site sakinlerine gösteremiyor olmasıydı. Bizim getirdiğimiz yapıda her şey online, her şey denetlenebilir, herkes her şeyi görebilir. Tabii istendiği ölçüde. Çünkü iş bir yerde şeye dönüyor, bizim mobil uygulamayı açıp ya bu neymiş ya, bunda da hiçbir şey yokmuş. Abi aslında var ama işte açarlarsa var ve herkes açmak istemeyebiliyor. Ne yapalım? Bizim parametrik yapmamız lazım bazı şeyleri, zira o adama ürün satıyorum ben gibi durumlar oluyor. Ve bizimkilerin de aklına yattı. Ondan sonra isim aramaya başladık. Ben kendim bulduğumu düşünüyordum ismi. Ben bulmamışım. Geçenlerde bir yazışmada bulduk. Meriç bulmuş ismi.
Öyle mi?
Evet. Ben öyle anlatayım.
Kaç yıl oldu siz kuralı? 9, 10?
Yok.
10 yıl
2010'dan,
oldu.
2010'da opsiyonu kurduk biz. 13 yıl oldu. Ama işte detayları insanlar bir yerden sonra hikayeler de öyle evriliyor. Fikri ben bulunca dedim ismi de ben bulmuşumdur herhalde. Çünkü ben şeyle çok dalga geçerdim. Yumatu'yla çok dalga geçerdim. Yusuf Mahmut Tuncer'dir ya. Biz de işte opsiyon koyduk adını. Apartman site yönetimi. Ve ondan sonra da işte hikayemiz gelişti.
Anladım. Şu anda apartman ve site yönetimi denilince oradaki tüm muhasebesel süreçler ve her şeyin işte mümkün olduğu veya kabul gördüğü ölçüde diyeyim, izin verildiği ölçüde şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlayan bir platform var.
Evet.
Doğru mu? Eksik tarafı vardır belki söylediğimin ama.
Yani aslında toplu yaşam alanlarının işletim sistemi olma yolunda gidiyoruz. 360 derece ihtiyacın tamamına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu sadece işin muhasebe tarafı, finansal tarafı, orijin noktası bizim için. Doğru aidat hesaplanacak, doğru şekilde hesap kitap tutulacak, hesaplar doğru verilecek bu. Ama artık günümüzde böyle değil bu iş. Ve opsiyon da gerçekten 14-15 yazılımı kendi bünyesinde bulunduruyor. Online banka entegrasyonlarından gir, CRM altyapısından çık, email messaging altyapısından gir, bordrosundan çık, resmi muhasebesi var, işte verdiği web sitesi var, mobil uygulaması var, sayaçlarla entegrasyonu var, plaka tanıma var, kartlı geçiş sistemi entegrasyonu var, var bir sürü kendine has özellikleri olan ürünleri toplayıp bizim ürün içine implemente ediyoruz. Ve gerçekten ahtapot gibi oldu ürün. Bayağı gelişti, bayağı büyüdü yani.
Şu anda abi ürün artı yazılım tarafında kaç kişilik bir ekip var?
Valla...
Buna testi vesaireyi falan da dahil edince böyle.
Yaklaşık şirket şu anda 170 kişiye yakın, rakamı tam hatırlamıyorum. 170 kişi civarında. Onun işte 60 kadarı da Arge tarafında. Ürüncüsü, testçisi, tasarımcısı, yazılımcısı, frontendi, backendi.
Vallahi çok zor bir şey konu. Biz şu anda bizi dinleyen bir sürü de kurum içi girişimci de var. Çeşitli segmentlerde olan. Bunlardan bazıları yeni işte ürünlerini geliştirme aşamasındalar ve ilk defa böyle yazılım firmalarından ya teklif alıyorlar ya da yeni işte bir tane iki tane yazılımcı da acaba çalışabilir miyiz de böyle adım attıkları, bütün maliyetlerin inanılmaz böyle tavan yaptığı ve yönetmenin de çok da zorlaştığı. Yani aldın 6 ay tutabilir misin acaba? Ben deyim sana vereyim yani sözü. Şimdi bir soru akışım var ama konuşunca biraz şunları merak ettim. Çünkü senin bir kurum deneyimin var. O kurumdan aslında işin girişimcilik boyutuna geçiş var. Bir de hani aile yapısında da anladığım kadarıyla çok da ticari de bir yapı da söz konusu değil. Hani bu geçişler falan zor olabiliyor. Bizi dinleyenler arasında biliyorum bu yapıda olan da çok fazla insan var. Biz şu anda mesela X-Lab'in bir ileri aşaması olan işte bazı çalışmalar var. Oradaki bu süreci tadıp artık kurum içi girişimci olmuş full time kendi girişimiyle uğraşan kişilerle de çalışıyoruz. Onlarda da şey konusu var. Ya tamam okey ben şimdi işten ayrılıyorum. Buraya doğru geçiyorum ama abi yatırımı kimden alacağım? Nasıl alacağım? Hadi onu aldım. Bu ekibi nasıl kuracağım? Hadi kurdum. Nasıl yöneteceğim? Ya yönettim. Nasıl tutacağım? Nasıl büyüteceğim? Aynı anda satışı nasıl yapacağım falan gibi bir ortam var. Yani
40 dakikada bunları anlatalım diyorsun.
Yani işte birkaç böyle dokunuş alalım istiyorum en azından.
İlk soru ne? Nereden başlayayım?
Valla o ah dediğin yerler vardı ya. Bir oralardan girelim.
Valla pandeminin aslında en çok etkilediği şeylerden bir tanesi çalışma şekillerimiz oldu. Birçok sektör remote çalışamayacağını düşünürken bir anda kendini remote'da buldu. Bankacılık da bunlara dahil yani böyle en bildiğimiz büyük kurumsal firmalar dahil.
Geleneksel hani kravatın aslında temsili tabii, olan.
Tabii ki. Muhtemelen hala toplantılara kravat takıyor olabilirler. Şaka bir yana o değişim günün sonunda hepimizi bambaşka bir yere getirdi. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar itibariyle yazılımcıların da birçoğu yabancı dil bilen ve burada kendilerini bağlayan bir şey olmayanlar doğrudan kendilerini Avrupa'ya attılar. Geride kalan arkadaşlar, Türkiye'de kalmak isteyen arkadaşlar da remote tercih edenler oldu. Dolayısıyla mevcutta bir ekibi kurmak ve onu korumak çok zor oldu. Özellikle bizimki gibi girişimler için. Türkiye pazarına çalışan girişimler için. Çünkü TL kazanıyorsunuz. Gelirlerinizin TL olduğu bir dünyada da o oranda bazı şeyleri dağıtabiliyorsunuz. O da işte şartlarınızı çok zor hale getiriyor. Birincisi bu tarafı. Artık o az önce anlattığın şey için söylüyorum. İkincisi Bir işe ne kadar hakimseniz o işin başarıya ulaşma şansı daha da yükseliyor. Ve bir yazılımcıyla çalışacaksanız, bir ürüncüyle çalışacaksınız, bir testçiyle çalışacaksınız, onların aslında nasıl şartlarda çalıştığını, nasıl iş yaptıklarını ve işin ne olduğunu iyi kötü biliyor olmanız lazım. Diğer türlü çok zorlanırsınız. Gerçekten, çünkü insan çalıştırmak çok zor. Yani her halükarda çok zor. Bazı insanlar var içten yanmalı. Alıyor götürüyor her şeyi. Bazı insan var sürekli gaz vermeniz gerekiyor. Hadi aslanım, hadi koçum. Bazı insan var kızmanız gerekiyor. Ya bu böyle mi yapılır? İnanılmaz zor bir şey insanla çalışmak. Ya bilmiyorum, dünya üzerinde benden başka biri daha söylemiş midir ama ben kendi sözüm diye bunu da sahiplenerek söylüyorum.
Yıllar i̇nsan, sonra çıkar abi.
Bakalım sonra. Evet, göreceğiz. İnsan benim gördüğüm en bug'lı cihaz abi. Ya bu kadar fazla sıkıntısı olan bir şey görmedim ben ve nereye patch atsan başka bir yerde kalıyor elinde. Zor yani, çok zor. Onu öğrenmek lazım. Ben mesela sohbetler ediyoruz, işte girişimci olmak için ne yapmak lazım? Aa diyorum ya, dörtte kalk. Dörtte kalk, sonra yine yatarsın. Yok ki bunun bir şeyi, bir formülü yok. İşte çok çalışmak lazım. İşte mükemmel ürüne aşık olmak lazım. Hayır, aşık olmamak lazım. Böyle bir dünyası yok abi. Herkesin serüveni kendine. Her hikaye unique. Her şey bambaşka. Senin başarılı bir girişimin vardır ve tamamen şansla kurmuş olabilirsin. Benim beş para etmez bir fikrim vardır ama muazzam tanıdıklarım vardır. Başarılı bir girişime dönmüş olabilirim. Ama tek bir başarı şeyi yok. Tek bir parametresi yok. Çok çalışacaksın. Harika bir fikrin olacak. Doğru zamanda orada olacaksın. Doğru ekibin olacak. Bunların hepsi birer parametre. Bunların hepsi bu şey diyoruz ya, hani 7 gezegen bir dizilecek. O olduğu zaman işler çok güzel gidiyor. Ha, ona rağmen de başarısız olabilirsin. O da işte mukadderat yani. Öyle daha ne diyeyim.
Aynen öyle ya, gerçekten çok ciddi zor. Yani ben şeyi çok fazla görüyorum, işte kurumsal firmalarda işte çalışan yönetici diyor ki ya benim 50 kişilik diyor ekibim var zaten, ben onları yönetiyorum, şöyle yapıyorum, böyle tabii, yapıyorum tabii. Falan.
Kendi firman olduğu zaman yönettiğin o 50 kişiyle kurumsalda yönettiğin 50 kişi hiçbir zaman aynı değil. Masanın neresinde olduğunuz çok fark ediyor. İnsanlar masanın aynı tarafında olduğunuz zaman sizi sahipleniyorlar. Kurumsalda başkasının parasıyla iş yapıyorsun. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Çalışıyor, çalışmıyor. Beğeniyorsun, beğenmiyorsun. Yolları ayırıyorsun. Ama senin ekibinde olduğu zaman o adamı kazanmak için de çok uğraşıyorsun. Kapıdan içeri giren herkesle, ben bütün arkadaşlara da onu söylüyorum. Kapıdan içeri giren herkesle opsiyon var olduğu süre boyunca çalışmak istiyorum ben. O içeriye alıyorsam, kapıdan içeri alıyorsam. Ama evlilik gibi. Yolunda gitmiyor. İki tarafın da mutlu olması lazım. Birileri mutlu olmuyor. Birinin gözü dışarı kayıyor. Ne oluyor böyle şeyler yani? O da işte zaman içinde kendini de geliştirmen gereken şeylerden biri.
Aynen öyle, kesinlikle. Şimdi burada işte ben valla soru akışım bayağı dışına çıkıyorum. Çünkü öyle bir girdin ki abi, çok güzel toparladın her şeyi.
Ben ortalığı boş buldum, gidiyorum böyle.
Bence gayet güzel yani. Sen orta sahada mıydın abi şeyde? Nerede top?
Kaleci.
Kaleci miydin?
Kaleci.
Tamam. Sen abi o zaman bu köşeleri güzel kapatıyorsun zaten. O yüzden bir yani açık kalan bir yer pek yok gibi bizim normal şeyimizde, akışımızda. Şu anda sizin için de oldukça heyecanlı. Benim de işte sizi yakından tanıdığım için yine o aynı heyecanla takip ettiğim bir süreciniz var. Globale açılma yolculuğu içerisindesiniz. Burası da ayrı bir konu. Şimdi hani hep şeyler var ya, ilk günden globalde o falan böyle. Yani rüya satma durumları olur. Ya yapılabiliyorsa bir şekilde ne güzel, ayrı mesele, ama gerçekçilikten uzak olduğu durumların yoğunlukta olduğu bir dönem. Siz artık zaten Türkiye'deki pazarda ciddi doygunluğa ulaşmış sektör lideri konumundasınız. Artık globale doğru bir yolculuğunuz var. Burada tavsiyelerin, deneyimlerin nasıl oluyor? Biraz da onları açalım.
Üzgünüm, deneyim vermek için henüz benim için de erken.
Bizim seneye çünkü bir daha kayıt alırız.
Olur o zaman olur. O zaman olur. Aslında şeye katılıyorum yani, keşke bundan işte 12-13 sene önce biz bunu yaparken biz bunu dünyaya yapalım diye yola çıksaydık, hayat çok daha kolay olurdu. Çünkü işler büyüdükçe manevra gücün düşüyor. Tamam, çok daha güçlü oluyorsun, çok daha kuvvetli oluyorsun ama daha ağır manevra yapabiliyorsun. Aynı şey projenin kendisi için de geçerli. Türkiye zaten kendi içinde oldukça büyük bir pazar. Biz şu anda 1.4 milyon konuta hizmet veriyoruz Türkiye'de. Bu da yaklaşık 3 milyon kişiye dokunduğumuz anlamına geliyor. Ve burada daha gidecek aslında çok yolumuz var. Yani pazar hala çok daha büyük bir pazar. 8 milyon civarında bir pazar adresliyoruz aslında biz. Ama diğer taraftan çok daha büyük bir dünya var. Ve burada aslında tam pandemi öncesinde bizim niyetimiz oradaki çalışmaları başlatmaktı. Ve pandemi bir anda bize çok büyük bir gol attı. Oradaki çalışmalarımız bir anda durdu. Çünkü ne yapacağımızı biz de bilemedik. Şirket olarak nereye
yani
gidiyor?
Çok da doğaldı bu arada. Yani kim tabii, bilebildi ki yani?
Yani şirkete gidemediğimiz bir dünyada hani Avrupa'ya nasıl gideceğim? Hani o şey bambaşka bir yere evrildi. İnsanların ihtiyaçları değişti, beklentileri değişti ve biz o süreyi biraz askıya alarak geçirdik. Daha sonra geçtiğimiz senenin ortalarından itibaren de tekrar bizim için hayata geçti. Aslında senelerdir Azerbaycan'da varız. Yani farklı bir lokasyonda ve oranın dilinde yerelleşmiş olarak hizmet veriyoruz. Orada da bir 15 bin konut civarında bir konutumuz var. Özbekistan'a açıldık. O tarafta bir şeylerimiz vardı. Ama artık yüzümüzü batıya dönmek istiyoruz dedik. Ve onunla ilgili araştırmalar yaptık. Öncelikle elimizdeki ürünü biliyoruz ve bunlarla mümkün olduğunca eşleşecek ülkeleri tespit etmeye çalıştık. Çünkü birazcık iç içe geçmiş iki sektörden oluşuyor bizim yaptığımız iş. Bir tarafı property management dediğimiz böyle yönetim işleri gerçekten. Bir tarafı da real estate management dediğimiz daha çok emlakçılara, kiralamaya vesaire bakan tarafı var. Ama işte mesela Amerika'da çok iç içe onlar. Bizde olmayan bir taraf real estate management tarafı. Normal şartlarda bizim yapmadığımız bir taraf. İşte bu Yardiler, Appfolio'lar falan böyle milyar milyar dolarlık firmalar. 30 yıllık firmalar. Teknolojilerini kendi içlerinde geliştirmiş olan bir kısmı. Bir kısmı teknoloji firması. Ama biz hani öncelikle şeyi tercih ettik. Dedik ki birincisi rahatlıkla gidip gelebileceğimiz ve bize sıfırdan büyük bir etki yaratacak, ilk adımı attıracak lokasyonlara gidelim. O yüzden de yakın coğrafyada başladık. Macaristan, Polonya ve Bulgaristan şu anda bizim hedef alanımızda. Oradaki pazarı anlamaya çalışıyoruz, beklentileri anlamaya çalışıyoruz. Burada bizim tabii iki tane ürünümüz var. Bir tane Apsion var, amiral gemimiz. Bir de Apsis diye minik yavrumuz var. Apartmanlar ve küçük siteler için sunduğumuz bir ürün. Onunla doğrudan, çünkü kullanımı falan da çok çok daha kolay, yani çok basit Apsion'a göre. Daha az ekranlar, daha az bilginin olduğu bir ürün. Ve onunla şu anda Avrupa'ya açıldık. Ama bir baktık ki bazı yerlerde ihtiyaç Apsion'a da döndü. Şimdi o tarafta da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir taraftan Amerika'ya doğrudan yönümüzü çevirdik. O tarafla ilgili ürünümüzü tamamen pivot etme eğilimimiz var. Ama günün sonunda adım attık. Şimdi oradaki gelen tepkiye göre biz de ürünümüzde veya şirkette çeşitli aksiyonlar alacağız. Orada şu anda Bulgaristan için söyleyebilirim. İşte bir satış temsilcimiz var artık. Bir pazarlama uzmanı var anlaştığımız. Yakın zamanda orada işte çeşitli reklam pazarlama faaliyetlerine de gireceğiz. Bir şekilde orada var olacağız. Zaten ilkini başardıktan sonra gerisi evet, peş peşe geleceği için ilk adımlar zor. Ama iyi gidiyor. Şu anda iyi gittiğini de söyleyebilirim.
Güzel abi, süper. Zaten demin bir şey söyledin ya, o adımı atma meselesi. En başta da aslında oraya bir atıfta bulunmuştu. Fikir çok. Birileri için anlam ifade eden, bir ihtiyacı, problemi çözen bir konu olmayabilir. Bir de hadi bunu doğruladın. Bizim memlekette şey derdi de, ah ulan ben bunu düşünmüştüm. İşte sen düşündün, adam yaptı ama yani. Hani...
Bizim iş çok canım yani. Ya bu hep aklıma yani gelmişti ya. Bir de üniversitelerde falan da çok fazla böyle şey yapılır.
Tabii tabii.
Apartman yönetim programı yazayım bir tane. Hı-hı. Yazılıyor yani.
Kimi de karşınıza kaç tane rakip çıkıyor değil mi öyle sürekli?
İnanılmaz canım. Yani herhalde abartmıyorum ama ben 50 tane biliyorum.
O senin gözüne çarpan bir de yani.
Yani işte hani aradığımızda şeyde yeni başlayan pazarlamacı olduğu zaman böyle genelde o bizim ekipte o işi veriyorlar herhalde. Böyle ıncık cıncık Google'un 57. sayfasına kadar gidip böyle bulabiliyor. Hiç duymadığım şeyler, isimler falan böyle. Biz başladığımızda gerçekten yoktu. Yani Türkiye'de SaaS yoktu bu arada.
Tabii.
Yani 2010'da SaaS diye bir model yok ve dolayısıyla bizimkinin bir karşılığı yok. Hatta bu az önce anlattığım kavga çıkan yönetim kurulu hikayesinde, katmanlıkları toplantısında yani genel kurulda, ben bizim yöneticiye gittim. Abi dedim, sen neyle hesap tutuyorsun? Ya dedi, işte böyle böyle bir şey var. Bir tane desktop uygulama var. Böyle muhasebe yazılımından devşirmişler. Aldım, mouse'a tıklıyorum, patlıyor. Öbür yere tıklıyorum, yine patlıyor. Abi dedim, buralar patlıyor. Ben oralara basmıyorum dedi. Tamam mı? Dedim ki süper. Tamam dedim, ben çalışanını yaparım bunun yani. Ve o kadar böyle göz önünde olduğunuzda iş o kadar kolay kopyalanabiliyor ki. Biz işte 3 kurucu ortak hayallerle bir şeyler yapıyoruz. Dımdız lazım, hiç paramız yok. Ve çalışma şeyimiz de şu, Bostancı Otosanayi'de tuttuk ofisi. Salı perşembe akşamları iş çıkışı orada toplanıyoruz. Gece 3'e 4'e kadar kod yazıyoruz, projeyi yazıyoruz. Sabah işlerimize gidip devam ediyoruz. Yani birer gün çalışıyoruz, birer gün uyuyoruz gibi dönüyor. Cumartesi pazarda ofisteyiz. Öyle bir tempoyla geçti ilk 2-3 yılımız. Ürünü geliştirmeye çalışıyorsun, efor sarf ediyorsun ve diyorsun ki süper, tamam her şey yolunda da gidecek. Satacağız biz bunu, sonra orada yatırım gerekiyor. Çünkü inanıyorsun aslında çok güzel bir şey yapmışsın. Niye satılmıyor bu? Çünkü satmak bambaşka bir iş. Bambaşka bir kas. Bambaşka gereklilikleri var. Sahada arabanın olması var. Çok iyi bir broşürünün olması var. Kaliteli kartlarının olması var. Janti görünmeye ihtiyacı var o işin yani. Dolayısıyla
aslında güven verecek ki.
Tabii yani bir sürü tabii bir şeyleri var. Yani reklamından tut. Biz yanlış hatırlamıyorsam günlük 10 liralık Google reklamı verebiliyorduk. Paramız o kadardı yani. Çünkü diğer işlerden kazandığımız paralarla ve evimizin kredisini öderken iş kurmaya çalıştığımız için. Sonra yatırım aramaya karar verdik. Dolaşıyoruz, görüşüyoruz birileriyle. Senelerdir bu sektörün içinde olan birilerine denk geldik. Adamlar dediler ki...
Bu sektör derken yatırım sektörü mü yoksa...
Şey, profesyonel site yönetimi yapan arkadaşlara denk geldik. Dediler ki harika olmuş. Biz 10 küsur yıldır bu işin içindeyiz. Her yazılımı denedik. Böyle bir şey yok. Mükemmel. Biz de koltukta böyle geriniyoruz. Ey lan ne güzel iş yapmışız falan. Ondan sonra biz dedi ortak olmak istiyoruz. Harika. Biz de yatırımcı arıyoruz zaten. Tamam süper. Smart money. Tamam aradığın şey yani.
Sektörden
ama
parası
var. Ama paramız yok. Pardon.
Yatırımcı mı?
Yani işte ortak olmak isteyen. Aha. Ama paramız yok. Nasıl paramız yok? İşte paramız yok. E neyiniz var? Ama işte biz bunu çok sattıracağız. Bizim çevremiz çok geniş. Biz bu programı alır yürütürüz. Çok satarız. Dedik teşekkürler. Para yoksa olmaz. Bakın dedi. Bu da işte Türkiye'deki ticari ahlakla alakalı bir durum. Eğer dedi ortak olmazsanız dedi biz de yaparız bunu dedi. Dedim ki çok affedersiniz. Niye yapmadınız? Ve yapıştırdı abi bana. Önümüzde sizinki gibi güzel bir örnek yoktu dedi. Gerçekten. Ve biz masadan kalktık tabii. Bin bir kahır küfür. Kalktık masadan yani. Ve adamlar yaptılar. Birebir kopyalamayı başardılar. Yani ön yüzü en azından gördüklerini yaptılar. Ama tabii şöyle bir bizim avantajımız vardı. Biz sektörde öncü olduğumuz için gittikleri her yerde bunun kopyası ya yaftasını yediler.
Siz pazara ilk gören
dağıldılar.
First mover advantage.
Yani o da çok gerçekçi değil de işte değil içi mi? Seni dışı beni yakar. Tam tersi pardon dışı seni içi beni yakar.
Yine bir avantajını şey yaptığı zaman. En azından bu örnekte öyleymiş.
Yani. Tabii bunun için öyle. Yani normalde elbette var. Ama mesela onunla ilgili Kudret'in çok güzel bir söylemi var. Biz diyor Antarktika'da böyle buzulları kıran bir gemi var böyle. Tık tık tık tık tık. Tek işi o buzulları kırıyor, yol açıyor. Arkadan millet transatlantikleri doldurup yardır yardır geliyor binlerce yolcusuyla. Sen o yolu açtığın için. İşte yani
doğru, öyle bir konu var.
Senin yaptığın şey de o. Sektöre giriyorsun, reklamı sen yapıyorsun, pazarlamayı sen yapıyorsun, kapı kapı sen dolaşıyorsun. Müşteri gidiyor. E bunun ucuzu varmış. Abi vardır. Elbette her şeyin ucuzu vardır da aynı mı? Elma elma ne yazık ki ölçemiyoruz. O da çok kötü. Yani müşteri kitlesinin de şeyi ayırt edebilmesi lazım. Yani ne oluyor? Acısını çekiyor. Ondan sonra yine geliyor. Ama yine de o avantaj ve dezavantajla iki yönlü çalışıyor senin
zaten
için.
Zaten özellikle bu fiyat yani o dediğin kısma katılıyorum yani onu anladım. Türkiye'deki bir diğer o ticari ahlakla ilgili bozuk olan taraflardan bir tanesi de cidden bu sürekli fiyatla rekabet. Yani bu şu anda e-ticaret de bunun yarısını yaşıyor. Bizim bir sürü e-ticarette tanıdığımız girişimcisinden işte üst düzey yöneticisine kadar konuklarımızdan da başka iş yaptığımız kişilerden de var. Ya herkes günün sonunda en mükemmel arayüzü veya orada en böyle hızlı çalışan backend yapısını kursa bile bir firma bir kampanya veriyor. O sırada o kampanyayı yapmadıysan yoksun diyor yani ve kullanıcı da öyle alışmış ki. Yani oradaki yanındaki güven duygusu ama bak ben sana bunu ürünün arkasındayım. Ya önemli değil abi burası diyor 150 lira daha ucuz falan gibi evet. Bir durum var yani. Gerçekten çok can sıkıcı ve bunu yapan da yine bu işi yapan insanlar yani. Çok garip bir rekabet noktası ya.
Ya bir işin ederi belli. Çalışması için hayatta devam edebilmesi için de belli. Ama sıkıntı şu. Senin hayat standartlarında beklentilerinle ve vizyonunla onunki bir değil. Sen işini büyütmek için, bütün varını yoğunu işine vermek için uğraşıyorsun. Dolayısıyla ekibin bir anda işte 170 kişiye geliyor. Bir anda gelmiyor, 10 yılda geliyor ama geliyor ya. Yani. Ama 170 kişiye geliyorsun. Bakarsan aynı işi yapıyorsun. Öbür tarafta 3 kişi yapıyor. Şimdi 3 kişinin maliyetiyle 170 kişinin maliyeti bir mi? Değil. Ürün aynı mı? O da değil. Ama müşteri o noktada dediğin gibi 150 lira daha ucuz o tarafa gidiyor. Ya bizim mesela anlattım ya 360 derece her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sektördeki en büyük farkımız da aslında her şeyi kendimiz yapıyoruz. Sayaç işini kendimiz yapıyoruz. Plaka tanımayı kendimiz yapıyoruz. Niye? Çok güzel bir söz var. Kötü sahibi, kiracı, ev sahibi yapar diye. Ya biz bunların hepsiyle Türkiye piyasasındakilerin birçoğuyla diyeyim, hepsiyle demeyeyim. Çalıştık, görüştük veyahut nasıl entegre olabiliriz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çalıştıklarımızdan çok dilimiz yandı. Bizim müşteriye yaklaştığımız gibi yaklaşmadılar. Süreçler havada kaldı, problem yaşandı, top ortada kaldı. Bizden değil, onlardan, onlardan değil, bizden. Ve bu sefer ne yaptık? O işi kendi bünyemizde. Yani yaparız biz bunu dedik, yaptık. Ve yaptık da döndük başka bir sektöre döndük. Orayı da yaptık. Tabii ne oldu? Her sektör bize düşman olmaya başladı. Onlar düşman, öbürleri düşman. Niye? Çünkü herkesin pastasından pay alıyoruz. Ama aslında bizim yaptığımız şey o pastaya göz dikmek değil. Biz kendi işimiz dahilinde işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Anahtar teslim iş veriyorum ve istiyorum ki her şey kusursuz çalışsın. Varsa kusur kendimde arayacağımı bileyim. Çünkü çok zor birilerini bir şeylere ikna edebilmek, sorun olduğuna ikna edebilmek. O da işin ayrı bir tarafı.
Aynen öyle. Aslında o sektörün de orada hatası var.
E tabii.
Şimdi abi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ama iki tane konu var aklımda. Bir tanesi 3 tane teknik backgroundlu kurucu. Şimdi hani hep bir işin satış pazarlama tarafı var. İşte sen şu anda şirket içerisinde ağırlıklı ürün tarafını yönetiyorsun. Bir de bildiğim kadarıyla işte Meriç abi de CT. Yine CTO olarak şey yapıyor değil mi? Devam ediyor. Şimdi bu tarz bir yapıyı kurmak, bu dinamiği kurmak hani daha şu anda kurumun içerisinde diyelim bir yerlerde bir köşede ya abi şöyle bir fikrimiz var nasıl bir şeyler yapsak diye konuşan birileri varsa onların kulağına küpe olması adına soruyorum. Nasıl bir takımlaşma yapısı olmalı? Yani sizinki nadir bir örnek. Yani mesela şey de olmalı. olmaz. 3 tane pazarlamacı da çok nadirdir bunun şeyi ki size göre daha da dezavantajlı konumda kalır. Eğer teknik bir ürün yapacaksa tabii.
Bu nasıl bir denge? Siz nasıl çözdünüz bunu? Bu aslında zaman içinde öğrenilen bir konu haline geldi. Ne ben satış yapmayabilirim, ne Kudret bilir. Bizim hikayemizde ilk verdiğimiz en doğru karar demokrasi diye bir karar uydurduk kendi içimizde. Ben de Serde Karadenizlik var. Çabuk yükselirim. Çabuk da iner, çabuk da yükselirim. Ve tartışırız. Kudret'le de tartışırım, Meriç'le de tartışırım. Bayağı bu arada böyle sesli, yüksek sesli tartışırız. Ama tek tartışma çerçevemiz iştir. Yani Kudret'i işte 20-25 yıldır tanıyorum. Meriç'i 15 yıldır tanıyorum. İş dışında hiçbir şeyle ilgili tartışmadık bugüne kadar. Ve o zaman şöyle bir karar aldık. Dedik ki abi demokrasi diye bir şey uyduralım. 3 kişiden ikisi ne diyorsa diğeri ona %100 sahiplenerek, kabul ederek devam edecek. Bu bize şunu getirdi. Bir konu tartışıyoruz. Meriç ve Kudret karşı tarafta. Ben tek. Anlatıyorum. Demokrasi diyor bir tanesi. Baktık çözülmüyor. Ve onların dediği şekilde sonuçlanıyor. Ben o noktada hep şunu düşündüm. Okey abi ben onların gördüğü bir şeyi göremiyorum. Ve bu bizim doğru kararlar almamızda acayip yolumuzu açtı. 3'te 2 kararla ilerledik. Hatalarımız oldu. Yanlış kararlar çok verdik. Çok yerde batırdık yani. Ama hep birlikte hareket edebildik. Ve sonra öğrendik. Ben bir ara satışın başındaydım. Ekip çok küçükken. Bir danışmanlık almıştık. Ondan sonra ben satışın başındaydım. Meriç yine tekniğin başındaydı. Kudret operasyonun başındaydı. 3 şeyde götürüyorduk. Sonra ben dedim ki ya ben niye satışın başındayım? Ben satıştan anlayan bir adam değilim. İşte ney? Disk profilime göre satışa çok yatkındım da. Hani ekibin içinde en uygun bendim. Yani diske göre benim bir şeyin satışın başına geçmem muazzam. Dedim ki abi birini alalım satışın başına. Ben yapamıyorum yani. Sonra satışın başına satış direktörü alındı. Oldu bu oldu. Ekip büyüdü. Ama bizim hani ekip olarak hep homojen ilerledi. Birbirimize olan bağlılığımız da bizi çok rahatlattı bu noktada. Biz iş dışında da çok fazla zaman geçiririz beraber hani. Gerçi son senelerde bayağı koptuk o tarafta. Çünkü işte zaten çok fazla vakit geçiriyoruz ve çok yorucu oluyor. Herkes kabuğuna çekilip bir an önce şey yapıyor ama tatilleri matilleri yine beraber yapıyoruz, gidiyoruz, dolanıyoruz, ediyoruz. Bu da hani o tarafta bizi çok rahatlattı ekip olmak açısından. Genel olarak dönersek de hani dağılım olarak bence homojen olması bir yere kadar doğru ama işin kendi ihtiyacına göre bakmak lazım. Yani biz bir teknoloji şirketiyiz ama ürün satmak zorundayım ama bir de desteğini vermek zorundayım. 3 ayağa da ihtiyacım var. O şu anda bizde okey. Ama bir şirket vardır hani ürünün çok desteğe ihtiyacı yoksa daha soft bir şeylerse satışa abanabilir. Çok az bir yazılımcıyla. Tam tersi tabii olabilir.
Tabii. Şartlara göre şekillenmesi gereken bir denge var orada.
Dinamik orası. Olmak lazım. Yani sonuçta günün sonunda ben şunu gördüm 13 yılda. Hiçbir şey yazıldığı gibi değil. Ve hiçbir şey başka birinin anlattığı gibi de değil. Yani benim burada anlattıklarım Erkan Doğan'ın ve Absyon hikayesini hatta Absyon hikayesini Erkan Doğan'ın gözünden anlatır. Kudret'e giderseniz o da size başka bir şey anlatabilir. Yaklaşık bir şeyler anlatır ama başka bir şey anlatır yani. Dolayısıyla hani
şimdi unique tarafı var yani.
Serüven tamamen herkese özel. Yoksa ya çıkıp anlatırsınız sabahtan akşama kadar TEDx konuşması yaparız yani. Şöyle mükemmel motivasyonum var böyle sabah işte güneş benim ya benle doğuyor güneş yani falan. Ya yok abi böyle bir şey. Yok yani gerçekliği yok.
Evet abi süper. Bir diğer gerçekliği olan konuya da hemen bir değinmek istiyorum. Hani biraz önce gitmişsiniz size satış yoluyla ortak olmak isteyen bir ekip vardı ya. Sonra abi o ilk yatırımı nasıl aldı? Çok da değerli isimlerden de kurumlardan da yatırım almış bir şirket Absyon. O süreci ilk defa girerken nasıl yönettiniz onu da merak ediyorum.
İşte o da şans. Kısmet yani. Şöyle kısmet tabii yine dönem dönem bakmak lazım. Bizim 2012'de bahsettiğim zamanlarda böyle ortalıkta çok fazla yatırımcının, internet ekosisteminin falan olduğu bir dünya yok. Birkaç tane bilinen yapı var. Onların dışında da ve bu arada da orada da paralar da böyle çok şey kısıtlı limitli zor harcamıyor. Yani 50 bin doları olan ben yatırımcıyım diye geziyor ortalıkta. Oo neler neler yani. Ondan sonra öyle bir ekosistemin içinde ve dediğim gibi biz yaptık süper şahane iş yaptık. Kendi kendini satacak diye beklediğimiz bir dönemde baktık ki satamıyoruz. Dedik ki evet bizim para ihtiyacımız var. Bir önceki sorunun aslında arada unuttum söylemeyi. 3 kurucu ortağın yazılımcı olmasının en büyük dezavantajı ürünü çok geç hayata geçirmek oldu. Bir tane satışçı olsaydı aramızda ürün çok daha çabuk çıkabilirdi. Biz çünkü şey yaptık. Abi böyle yazdık. Tamam mı? Ama ya şöyle yaparsa? Hadi bir daha. Bir tane satışçı olsa aramızda şey derdi. Baba çık. Tamam bunu satalım böyle değiştiririz sonra. O yüzden biz bayağı zaman kaybettik. O büyük bir handikap o tarafta. Yatırımcı tarafına tekrar geri dönüyorum. Böyle gidip geliyorum ama artık idare edersiniz. Ve o dönem işte yatırım arıyoruz. dahil olduğumuz bir eventte, bir şey dediğim neyse adını şimdi söylemek istemiyorum pek. İşte Türkiye'de yatırım yapmaya değer en iyi firmalardan biri seçildik o sene. Bütün yatırımcılarla görüşüyoruz. Holdingler kapıda bilmem neler, hepsiyle görüşüyoruz falan. Ama bir türlü istediğimiz şeyi bulamıyoruz. Çünkü üst perdeden bakıyorlardı bize. En büyük sıkıntı oydu. Bir tanesi yatırımcı namzetlerinden biri şey dedi. Çocuklar çok güzel yapmışsınız, elinize sağlık. Bundan sonrasını bize bırakacaksınız, biz halledeceğiz. Dedim mi? Hayırdır? Kimin neyini nereden neyi, ne diyorsun, neyi kovuyorsun, kimi kovuyorsun yani? Gerçekten bir yerden sonra bir çok tuhaf oluyor. Ve o organizasyonun içinde akşam yemek yerken biri bize yanaştı. Merhaba dedi, ben Tarık. Merhaba Tarık. Ben dedi işte Cape Town'da doktora yapıyordum, geldim. Yatırımcı olacağım ben dedi. Allah Allah. Tarık sen bir şey ne kim ne falan ya. Tamam biz de şey yapıyoruz. Dedim herhalde yani var bir şeyler yani. Ya çünkü hiçbir var şey hiçbir şeyi yok. Hiçbir varlığı yok yani bizim için, tamam mı? Hani tanımıyoruz ki. Bir de alışmışsın ya hep holdingler falan. Bir Tarık Yıldırım yani. Gel Tarık konuşalım, sohbet ettik. Acayip aklı başında, konulara hakim şey. Bizim en büyük şansımızdır bence o noktada. Çok net söylüyorum. Dördüncü ve parası olan ortak olarak Tarık dahil oldu. O gece anlaşmış olmamıza rağmen yatırım süreci bir 4-5 ay falan sürdü, kapanması hikayesi. Ve dördüncü ortak olarak hayatımıza girdi. Çok güzel ilişkimiz oldu. Hala da aynı şekilde devam eder. Sağ olsun ekibin bir oyuncusu oldu. Hiçbir zaman benim topumla oynuyoruz muhabbeti de olmadı. Bugünlere kadar geldik, büyüttük. O ilk tabii bizim melek yatırımımızdı. Sonra da işte Early Bird'le yollarımız kesişti. Sağ olsunlar, onlar da bizim için büyük bir şans oldular. Hiçbir zaman dümene geçmek gibi bir şeyleri olmadı. Hep destekler şekilde oldular. Bu iş sizin. Hani siz ilerletiyorsunuz. Biz gördüğümüzü, bildiğimizi paylaşırız. Amacımız bu işi büyütmek kafasında oldular her zaman. O şekilde de geldi. Yani yatırımcı gerçekten çok çok önemli. Bir girişimi tamamen çıkartabileceği gibi tamamen batırabilir. Çünkü insan faktörüyle uğraşıyorsunuz. Bilgi var, vesaire var, para var. Hepsi bambaşka dengelerde geziyor. Ama en önemlisi oradaki o enerjiyi bozmamak, iletişimi bozmamak. Doğru yatırımcı o noktada çok önemli. Çok can sıkar yani diğer türlüsü.
Kesinlikle %100. Abi valla benim için de aklı gitti sohbet. Bir yandan da gerçekten bir süredir de bu tarz böyle içerik yapamıyormuşuz, onu fark ettim. Yani sürekli girişimcilik içeriklerimiz var ama ben yani dinleyicilerle şunu da paylaşayım. İşte biz 2016-17 falan gibi böyle İTÜ'de, İTÜ Çekirdek'te Seha ile beraber, Bubbleworks'taki ortamla beraber işte İTÜ Çekirdek'te o girişimi hayata geçirmeye çalışırken sizleri takip ediyorduk abi. İşte o zaman Early Bird falan daha aslında hani Türkiye'de çok aman aman aktif değil. Hani şu anda da belki şey değil, çok böyle seçerek bir yatırım yapan, o yatırımı yaptığında da o akim ya bunlar falan diye bakılacak bir durum var. Benim de opsiyonla ilk tanışmam aslında o zaman olmuştu. Ta o zaman demiştim ki yahu bu ne kadar geleneksel bir alanın nasıl bir dijitalleşmesinin işte sonucudur. Sonra hayatımdaki çok yakın insanlar da burada çalışmaya başladı vesaire. O vasıtayla da tanıştık. Çok da memnun oldum. Bugün bu kaydı almaktan da çok mutlu oldum. Böyle bizim de o dünyaya adım atma sürecimizdeki ve uzaktan gördüğümüz bazı hikayelerin, sen içinde olan, yaşayan bir insan olarak bunları anlatıyor olman şey gibi yani. Gerçekten oradaki başrollerden, kahramanlardan bir tanesi böyle konuşmuş heyecanı da yarattı bende. Umarım olayın böyle ehemmiyetli benim tarafımdaki şeyi de dinleyicilerimize de geçmiştir diye aslında yavaş yavaş kapanışa geçmek istiyorum. Ama son olarak senin eklemek istediğin, bu arada bir tavsiye olarak kitap, metodoloji, podcast, içerik vesaire bilmiyorum varsa bir şey. İlla girişimcilikle ilgili de olmayabilir. Böyle bir şey de alarak yavaş yavaş sona doğru gidersek süper olur.
Ben teşekkür ediyorum. Ben çok alışık değilim böyle podcast'tir, işte çeşitli medyalarda çok çıkmıyorum. Ben de çıkmıyorum. Bizim ekipte de yok. Yani genelde böyle iş odaklı takılıyoruz. Benim için de değişik bir deneyim oldu. Süper, umarım çok sevindim. Doğru aktarabilmişimdir fikirlerimi. Biraz heyecan da var.
Aman yok ya. Abi bu böyle heyecanlı halisi. Ya çok iyi geliyor sana heyecan, ya da heyecanlı olmasan ne olacak yani bilmiyorum.
Ya ekip içinde daha rahat oluyor.
Bir gün gelip şeyde çekelim.
Ofiste mi?
Ofiste çekelim. Aynen. Sizin bir olur. Toplantınızla beraber orada tirat atarken böyle şey.
Üf, çok çok gaz oluyor oralar. Oralar çok gaz oluyor. Ya öneri bilmiyorum bu kısımda ne söyleyebiliriz ama.
Genel yaklaşımsal bir şey de olabilir bu arada.
Ya keyif aldıkları bir şeyler okumaları lazım insanların. Yani benim okuduğum şey çok bir anlam ifade etmeyebilir onlara ama özellikle eğer tavsiye edeceksen, ben bütün ekibe de sürekli bunu şey yapıyorum. Böyle bir iki senede bir falan tekrar tekrar yapıyoruz çünkü çalışanlar değiştiği için. Ekiplerin beş temel aksaklığı benim gördüğüm en güzel kitaplardan bir tanesi ekip olmakla alakalı. Çünkü çok temel 5 tane ana konuyu anlatıyor ve onları gerçekten kuramadığınızda, test edemediğinizde bir ekibin ekip olamadığını çok net görüyorsunuz. Dönüp dolaşıp onu paylaşıyoruz ekip içinde. Bak böyle yapalım, şöyle yapalım. İşte senede bir iki tane de event yapıyoruz falan. Orada da denk gelirse. Şimdi yakın zamanda bir tane daha yapmak istiyorum ama. Ya onun dışında dediğim gibi çok insanların kendi keyif aldıkları şeylere bakmak lazım. Çünkü okumak da yine kişisel bir serüven.
Tabii.
Aynı yazardan hepimiz keyif almıyorsak aynı kitaplardan da almayacağız. Bir de yani şey çok beylik geliyor bana. Bir kitap okudum hayatım değişti. Yok baba öyle bir şey. Yani,
yeme beni şimdi.
Yani o kadar değil ya. Tamam hani güzel. Okey de.
Mutlaka etkilenirse yani, tabii ki.
O yüzden ama ben şeyi çok severim ya. Ben polisiye çok severim bu arada söyleyeyim. Ahmet Ümit falan çok okurum ondan sonra. Ama işle ilgili yani en son şeyi okudum. O çok güzel kitap. Ayakkabı Gurusu. Çok güzel bir hikaye. Nike'ın hikayesini anlatıyor. Hı-hı. Güzel bir hikaye. Onu tavsiye edebilirim yakın zamanda okuduğum için. Öyle.
Teşekkür ederiz abi tekrardan. Valla ağzına sağlık diyorum.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de ne çok demek? Güzel bir zaman oldu. İşten, güçten birazcık kendimi dışarı atabildim.
Süper. Sevindim. En azından biraz böyle nefes almadı olduysa.
Üf.
O açıdan.
Süper.
Ne güzel.
O yapalım zaman... bundan bir daha. Ne zaman yapıyoruz?
Valla abi işte seneye global tarafı daha ağırlıklı konuşmak üzere.
Ooo. Yapalım. Şey tam ısın. Tam ısınmıştım sen şimdi.
Yaparız ama ya. Sen ne zaman istersen.
Haftalık yapalım mı? Vallahi bir abartıyormuş.
Olur. Biz zaten sürekli buradayız. Bu konuşma halinde, sohbet ortamında hemen alırız yani.
Metrodan pişt pişt hemen.
Tabii canım, yakın yani. Süper. Evet, sevgili XAP dinleyicileri, bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.